Ayrım 18.
Ne kadar iyimser kestirimlerde bulunursanız bulunun, bu ülkede bu kadar yabancı uşağı, yabancı hayranı ve dal kavuğu olduğunu tahmin edemezsiniz. Evet doğrudur, Levantenlerin, Kırmaların ve Dönmelerin sayısı Türkiye'de elbette sanılandan daha fazladır. Onların ülkenin nimetlerini ve kaynaklarını kontrol etmede son derece etkin oldukları da bilinmektedir. Ancak şaşırtıcı olan, onların beslendikleri, sömürdükleri ve tepe tepe kullandıkları ülkeye ve insanlarına karşı bu denli cüretkâr ve pervasız olmalarıdır. Türkiye'de Ermeni ya da Rum azınlığın Türk milletine karşı tutumları her zaman nankörce olmuştur. İşte bu yüzden onların Türk milletine karşı hayır dua okumaları beklenmemelidir. Son zamanlarda Türk basınında, et yiyenlerin azınlık hakları üzerine yazdıkları, mıgırdıçların ya da agopyanların bilmem hangi mağduriyetleri üzerine döktürdükleri yazılar bir şeylerin habercisidir. Örgütlü azınlıklar yerli işbirlikçileriyle Türk kültürüne, devletine, tarihine, dini değerlerine ve varlığına karşı şimdiye kadar gizlice yürüttükleri savaşı açıktan açığa yapmaya başlamışlardır. Terör örgütlerinin işledikleri cinayetlere açıkça üstlenmeye başladıklarında yeni bir aşamaya girmiş olmaları gibi, kendilerini azınlık olarak görenlerin doğrudan doğruya altında yaşadıkları bayrağı, tarihi, kültürü ve milleti cani, barbar ve zalim olarak ifade etmeye başlamaları da bu konuda önemli bir aşamaya ulaştıklarını anlatır. Ülkemizi kan gölüne çeviren PKK terörünün baş katiline Ermeni emperyalizmine hizmet etmesi dolayısıyla İçişleri Eski Bakanı tarafından Ermeni Dölü denmişti de Türk basınında bazı çevreler kıyameti koparmıştı. Soy endişesi taşıyan herkes ayağa kalkmıştı. Basının önemli bir kısmında Ermeni Dölü olmanın adeta bir fazilet olduğu intibağı verilmişti. Halbuki orada kastedilen birisinin sırf Ermeni dölü olması sebebiyle onu kınamak değil, Ermeni uşaklığı yaparak ülkemizde kan dökülmesini, cinayet ve katliamları lanetlemektir. Bu satılık kalemler şerefliyseler, yabancı uşağı değilseler ve Ermeni emperyalizminin ajanlığını yapmıyorlarsa, Erivan'da yayınlanan bir gazetede Türkiye ve Türkler lehine bir satır yazı yazsınlar. Yazmazlar çünkü onlar kendilerini gerçekten içinde yaşadıkları milletin bir parçası olarak görmezler. Yazamazlar çünkü onlar düşmanın içimizdeki sivil güçleridir. Daha önceki bir yazımda dikkat çekmiştim. Bu çalışmalar sonucunda dünyayı bırakın, Türkiye'deki sinema sanatçısı, şarkıcı, gazeteci, yazar ve çizer arasında bile Yunanistan'ın menfaatlerini Türkiye'nin menfaatlerinin önünde tutan yüzlerce kişiye rastlamak mümkün hale gelmiştir. 7 Eylül 1997 tarihli Radikal Gazetesi orta sayfalarında şöyle bir habere yer vermiş. Bir grup sanatçı, aydın ve politikacı 6-7 Eylül olaylarından sonra Yunanistan'a göçmek zorunda kalan Rumları gönüllerini almak için 40 yıl sonra Türkiye'ye çağırdı. Haberin devamında bir zamanlar Rum küçük Vasil'in at arabasının parke taşlarda çıkardığı seslerle her sabah uyandığını, arkasından Rum zerzevatçıların ve Yahudi mezuracıların porselen tabaklarıyla geçtiği, bir Arnavut'un at sırtındaki tel dolaplarla ciğer sattığı anlatılıyor. Ermeni mezesi Topek'in en arkadan geldiği, kuşlar ve kumruların sesinden anlaşılırmış. İşte böyle bir Beyoğlu'nu koruyamayan Türkiye'de sıfatları yukarıda yazılı olan bazı şahıslar Gürbüz Çapan Başkanlığı'nda bir komite oluşturmuşlar. Komitenin içinde Murat Cano, Cem Özdemir, Yalçın Dal, Halil Ergün, Mehmet Ulusoy ve Ayşe Önal var. Bu komite İstanbul'dan Yunanistan'a göç eden Rumlara bir mektup göndererek onları İstanbul'a davet etmiştir. Mektupta davetimizin amacı ülkemizde uğradığınız haksızlık nedeniyle gecikmiş de olsak 40 yıl sonra da olsa gönlünüzü almaktır deniliyor. Talihsiz bir yörenin belediye başkanı olan Gürbüz Çapan daha önceki yıllarda da Ermenistan'a gitmiş ve orada Türklere karşı yapılan bir soykırım anıtını ziyaret etmişti. Halil Ergün ise cami sayısından ve ezan sesinden duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren birisi. Diğerlerini de saymaya gerek yok. Yine Radikal'in iki niteliğindeki iki adlı dergide 7 Eylül tarihli sayıda annesinin Rum tohumu olduğunu yazan Mustafa Konur adlı birisi, Sizin Hikayeniz adlı yazısında meşhur 6-7 Eylül olaylarını şöyle anlatıyor. Kıyımın canavarca boyutlarını da öğreniyoruz. İstanbul ve adalarında Rum kadınları saldırıya uğrar. Balıklı Kilisesi'nin papazı kafasına sopayla vurularak öldürülür. Bir Rum saldırganlara karşı koyunca linç edilir. Rum mezarları açılır, kemikler dışarı atılır. Saldırganlar önlerine çıkanın Türk olup olmadığını anlamak için donlarını indirtirler. Şunu hemen ifade etmekte yarar var. İnsana yönelen her türden zulüm ve şiddete karşı olmak ve reddetmek, insan olmanın asgari şartıdır. barışı istemek, dostluğu arzulamak ve kardeşçe bir arada yaşamayı savunmak da ahlaki bir sorundur. Canavarlığı, zulmü ve haydutluğu insanlıktan nasibini almamış kişiler savunur. Dikkati çektiğimiz husus, yabancı uşaklığını ve emperyalizmin maşalığını meslek edinen bir kısım artist dönme ve soysuzun, Türklerin uğradığı soykırım ve zulümlere karşı sessiz kalırken bu zulmü yapanların mazlumluğunu savunmalarıdır. Batı Trakya'da, Girit'te, Kıbrıs'ta ve 12 adalardaki Türk halk adeta yok edilmiştir. Bugün Batı Trakya, Türkler için her türden zulmün barbarca sürdürüldüğü bir kapalı hapishane görünümündedir. Yunanistan'da Türk olduğunu söyleyenler, mahkemelerde yargılanarak hapis cezasına çarptırılmaktadır. Türkiye'de malum zevat ise, Ermeni dölü ya da Rum tohumu olduğunu en azından tahrik ve hakaret eden bir tavır içinde ortaya koyabilmektedir. Türklere zulüm ve soykırımı uygulamaları yapılırken, sağır ve kör olanlar, Rumların ve Ermenilerin kendi kaşınmaları sonucunda başlarına gelen felaketlerden dolayı ağıt yakmaktadırlar. Yabancı uşaklığının yabancı dölü ya da tohumu olduğunu savunanların yapmasına bir diyeceğimiz yok da, bunu Türk olduğunu söyleyenlerin yapması oldukça düşündürücüdür. Bunlar eğer satılmamışlarsa, tarihi ve milli şuur yönünden cahilliğin zirvesinde dolaştıkları rahatlıkla söylenebilir. 7. Her cesede bir torba. Bu bölüm Halil İbrahim Özsoy'un Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı ve ceset torbasının bir zorunluluk haline getirildiği dönemde yazılmıştır. İfade edilen fikirler ceset torbası zorunluluğunun gelen tepkiler üzerine kaldırılmasına rağmen geçerliliğini koruduğu için herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Bundan böyle evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda ceset torbası bulundurulması zorunlu hale geliyor. Ceset torbasının yakınında hissetmesi herkesi önemli ölçüde rahatsız etmiş olacak ki, ceset torbası bulundurma zorunluluğu büyük tepki gördü. Bizim insanımız ölümü hiç hatırlamak istemiyor. Onu hatırlatacak soğuk şeylere karşı da büyük alerjisi var. Her sorunun yasaya bir madde ekleyerek aşılabileceğini sanan yöneticiler, özellikle trafik kazalarında sokaklarda üstü gazete kağıdıyla örtülü cesetleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak istiyor. İnsanın parçalanmış cesedi gazete kağıdının altından çıkarılıp şık ve kullanışlı torbalara doldurulacak ve böylece göz estetiği korunmuş olacak. Kuşkusuz yolları trafik katliamından, dağları eşkıya teröründen, kentleri mafya saldırılarından geçilmeyen bir ülkede, çirkin ceset görüntülerine bol miktarda rastlamak her zaman mümkündür. Madem ki kazaları, terörü ve mafyayı önlemek mümkün olmuyor, o halde onların kötü görüntülerini en kısa sürede ortadan kaldırmak gerekir. Yetkililer de öyle yapmış. Önce TSE'ye ceset torbasının standartlarını tespit ettirmişler, sonra da bir tebliğ ile ceset torbası bulundurma zorunluluğu getirmişler. Zihniyet, kültür ve sivil medeniyet konusunda dağarcığında bir şey olmayanlar, bütün sosyal ve kültürel olaylara, yasa, yönetmelik ve tebliğ ile çözümlenebilecek olaylar olarak bakmaktadırlar. Bu doğaldır. Bir ülke, her şeyin üstten aşağı doğru halletmek alışkanlığına sahip olursa, ceset torbası gibi garip uygulamalar vakayı adiyeden bir hal alır. Bu ülkede, devlet vatandaşın yatak odasına girmekte, başörtüsüne, sakalına ya da okuyacağı kitaplara müdahale etmektedir. Yine bu ülkede zina ve sapık ilişkilerin ürettiği AIDS belasını önlemeye çalışacak yerde bir kısım yöneticiler sapıklığı ve zinayı yapın fakat yaparken koruyucularla korunun demektedirler. Çok açık olarak ilan edilecek bir husus şudur. Türkiye'nin yönetimine egemen olan odaklar ve ülkenin gerçek iktidarını elinde tutan bürokratlar, milletin kültürü, değerleri ve dinamikleri konusunda son derece cahiller. Camiler hakkında diskotektekilerin, kırsal bölge hakkında kenttekilerin, sefiller hakkındaysa tuzu kuruların verecekleri kararlar hiçbir zaman isabetli olamaz. Zira tanınmayan, tadılmayan, koklanmayan ve yaşanmayan hiçbir şey gerçeğin kendisi olamaz. Türk halkının duyarlı olduğu hususlarla batılı halkların duyarlı olduğu hususlar birbirinden son derece farklıdır. Batıda bir hastaya doktoru çok rahatça kanser olduğunu söyleyebilir. Orada hasta sigortasını çekmek ve diğer hususlardaki son hazırlıklarını yapmak için bunu bizzat kendisi de isteyebilir. Halkların ölüme, yaşama, doğaya ilişkin duyarlılıkları da, tavırları da farklıdır. Yine batılı insanla bizim insanımızın algıları arasında oldukça derin algı farkları vardır. Bunları kabaca şöyle ortaya koymak mümkündür. Bizdeki sarhoşlar konuşmak, dertleşmek için içer, onlardakiler unutmak ve susmak için içerler. Bizler karamsarız, onlar iyimser. Biz birbirimizden uykularımız kaçacak kadar kuşku içindeyizdir. Onlar birbirlerine neredeyse sonsuz seviyesinde güven içindedir. Biz alaycı ve üzgünüz, onlar mutlu ve şen insanlar. Onlar anlamaya çalışır, biz derin derin düşünmeyi severiz. Biz tepeden inmeciyizdir, onlar tabandan tepeye yönelme eğilimi içindedirler. Biz yavaş düşünür, yavaş hareket eder ve yavaş iş yaparız. Onlar inanılmayacak kadar hızlı düşünür, hareket eder ve iş üretirler. Onlar eylemden, biz suskunluktan yanayız. Biz acılarımızdan hoşlanırız, onlar buluşlarından. Onlar sağlığa, temizliğe, çalışmaya ve mutluluğa inanırlar. Biz dedikoduya, hasete ve birbirimizin ayağını kaydırmanın gerekliliğine daha çok inanırız. Batılı bir bürokratın kafasından çıkmış olan bu ceset torbası garipliği de halka tanımamanın doğal sonucudur. Duygu, heyecan, doğal ve yaşam hakkında farklı bakış açıları olan toplumlar aynı türden standartlara tabi tutulamaz. Türk halkının kendisine özgü hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetlerin rasyonel ya da makul olmasına da gerek yoktur. Bu bakımdan toplumun genelini ilgilendiren düzenleme ve uygulamalarda halkın değer kodlarına uyulmalıdır. Halkın benimsemediği hiçbir uygulamanın başarılı olma şansı da yoktur. Ülkeyi yönetenlerin halka kefen biçecek yerde, onları insan gibi yaşatacak uygulamalar üzerinde çalışmaları daha hayırlı olacaktır. 8. Faili malumu, faili meçhul hale getirme. Örgüt yönetiminde bürokratik sabotaj denilen bir engelleme biçimi vardır. Bir hiyerarşide üstünüzün başarısız olmasını istiyorsanız, onun önüne gerekli olan evrakı değil, yüzlerce evrak koyun. Amirinizi yoğun iletişim bombardımanı altında tutun. Birinci derecede gerekli olanla, yüzüncü derecede gerekli olanı, hatta hiç gerekli olmayanı birlikte amirinizin önüne sürün. O bu yoğun bürokratik unsurları tasnif, tertip ve planlama yeteneğine de sahip değilse, daha işin başında başarısız olmaya mahkumdur. Onun için Budist felsefesinin en önemli unsurlarından birisi, tefrik etme sanatı ile ilgili olandır. Bir olayı inceleyebilmek, öncelikle önemliyi daha az önemliden, gerekli olanı olmayandan ayırt edecek yeteneklerle yakından ilgilidir. Eğer bir çalışmada amacınız belli değilse, hiçbir davranış size hedefinizi ulaştıramaz. Susurluk namı altında yürütülen onlarca soruşturma ve soruşturmacı, hummalı toplantılar, binlerce sayfa evrak, aile albümleri, sahtesi ve gerçeğiyle yüzlerce kimlik, cins cins, çeşit çeşit silahlar, binlerce söylenti, Ali Kırca, Reha Muhtar, Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Uğur Dündar ve diğerlerinin çeşit çeşit manipülasyonları, yüzlerce köşe yazarının kurgu komplo teorileriyle bu tür bir soruşturmadan çıksa çıksa Franz Kafka'nın şatosu çıkar. Yukarıda isimleri malum araştırmacı ve sorumlu gazeteciler, Türkiye'de 20 bine yakın asker ve sivil malum cinayet şirketi tarafından katledilirken, bu şer şebekesinin siyasetçi, müteahhit, mafya, devlet ilişkileri üzerinde niçin bu kadar hararetle ve iştiyakla durmamıştır acaba? Türkiye'de birçok yetkilinin devlet ihalelerine doğrudan ya da dolaylı olarak PKK ile ilişkisi olan kişilere verdiğini bilmeyen yoktur. PKK terörü dışarıdan gördüğü maddi ve fiziki desteğin en az 10 katını içeriden görmektedir. Sorumlu gazetecilerimiz bunu göremeyecek kadar kör müdür? Bu ülkede PKK ve DHKPC burjuvazisi yaratılmıştır. Terör bir yandan eroin, haraç, altın silah, beyaz kadın ticaretiyle, diğer yandan da ticari hayata girerek sağladığı paralarla kanlı katillerini ayakta tutabiliyor. Susurluk'taki kazada yan yana gelmiş olan insanların ortak özellikleri, terörü yok etmek için legal ya da illegal yöntemler kullandığı iddia edilen kişiler olmasıdır. Yine bu kişilerin, ister MİT deyin, ister kontrterör deyin, özde Türk emniyetinin örgütlerinin elemanları olduğu da açıktır. Bu kişilerin yine Asala, PKK, Taşnak, Hıncak ve Kancık örgütlerini sindirdikleri de devletin resmi ağızlarından ifade edilen bir gerçektir. Bunların eroin, kara para ya da benzer trilyonluk işler yaptıklarını iddia edecek hiçbir belgeye rastlanmamıştır. Bundan sonra da rastlanamayacaktır. Zira bu tür işlerle uğraşanların bankalarda en az 15 sıfırlı hesapları, onlarca katlı apartmanları ve yüzlerce şirketlerinin olması gerekir. Bunu araştırmak da o kadar zor değildir. Bir defa şunu ifade etmek şarttır. Vatanseverden katil olmaz. Vatanı sevmek için de illa ölmek ya da öldürmek gerekmez. İnsan katledenlerin de neyi sevip sevmedikleri o kadar önemli değildir. Ancak ortada bir takım insanların katil olduğuna dair hiçbir belirti yokken, medya adeta ideolojik linç psikozuna tutulmuştur. Bu ölen insanlarla ilgili olarak ortaya çıkarılacak ya da çıkartılacak hiçbir şey inandırıcı olmayacaktır. O halde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bu kişilerin ölümünden yararlanarak, onların şereflerini haraç mezat pazara çıkarmak kadir bilirlikle bağdaşır bir tutum mudur? Bütün bu olayların bize söylediği ya da söylemek istediği şey, Susurluk kazası istihbarat örgütü içindeki bir iç hesaplaşmadan ibarettir. Bu kazadan yararlanarak bir takım insanlar tasfiye edilmek istenmektedir. Bunu muhatapları gayet iyi anlayacaklardır. MİT'in duayenleri olan Mehmet Eymür ve Korkut Eke'nin söyledikleri niçin birbirinden farklı? Hiram Abbas'ı kim öldürdü ya da daha da önemlisi kim öldürttü? İsmail Selen Paşa'nın katillerinin assubay olmasının bir anlamı yok mudur? Eşref Bitlis Paşa'nın uçağı nasıl düştü? Hulusi Sayın Paşa'yı kim öldürttü? Doğan Güreş'in kahvesine zehiri bir militan asker koymamış mıydı? Ahmet Cem Ersever nasıl ortadan kaldırıldı? Bütün bunlar istihbaratta bir iç hesaplaşmanın çok öteden beri yaşandığının görüntüleridir. Yine devlet düşmanı kişilere nasıl oluyor da manipüle edilmiş MİT raporları sızdırılıyor? Birileri rakiplerini etkisiz duruma sokmak için bir senaryo yazıyor, medya figüranlarını da kullanıyor. Bu gayet açık bir durumdur. Meclis Susurluk Komisyonu ya da mahkemeler birkaç garip günah keçisi bulacaklar ve onlara bir takım suçlar yıkıp manipüle edilmiş kamuoyunu biraz da onlar manipüle edecekler. Susurluk adı altında ülkenin milli istihbaratı projektör altına alınmıştır. Ancak şu iyi bilinmelidir ki, Milli İstihbarat Teşkilatı son derece profesyonelce çalışmaktadır. Bu bakımdan profesyonel servislerin işlerini sivillerin anlaması ve çözmesini beklemek, hayalle alışveriş etmeye benzer. Komisyonların karşısına çıkan resmi ve sivil görevliler, suni gerçekleri rasyonelleştirip, inandırıcı hale getirerek komisyona ya da mahkemelere aktarıyorlar. İstihbaratçıların işleri oldukça karmaşıktır. Bilginin yalnız toplanmasıyla değil, doğru değerlendirilip kullanılmasıyla da onlar ilgilenirler. Bu süreç hedef kitleye yanlış bilgi verilmesi, belirsiz sinyaller, para için girişilen sahtekarlıklar, üstlerini memnun etmek ya da kurtarmak için yanlış bilgilerin verilmesi, bürokratik rekabetten tutun da ideolojik çarpıtmalara kadar her hususu kapsar. Bugün medya yaptığı yayınlarla adeta faili malumları faili meçhul hale getirmeye çalışmaktadır. Hitler bir gün Mussolini'ye Ankara'dan aldığımız bilgiyle Roma-Bağdat mesaj trafiğinde bir mesajın şifresini çözmeyi denedik ve başardık der. İtalya Almanları şaşırtan bir tutumla çözülen şifreyi kullanmayı sürdürür. Çünkü İtalyanlar düşmanların ve müttefiklerinin ne bildiklerini denetleyebilmek için bu mesajların yakalanmasını bilinçli olarak istiyorlardı. İtalya Dışişleri Bakanı günlüğünde şöyle yazmıştı. Gelecekte Almanlar yalnızca okumalarını istediğim şeyleri okuyacaklar. Yine İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir hususa dikkati çekmekte yarar var. Bu savaş sırasında Almanlar zaferlerini konu alan filmleri İstanbul'daki Alman konsolosu eliyle eğitim amacıyla Türk ordusunu iletmişti. Modern savaşın görüntülerini izlemek isteyen subaylar Polonya ve Fransa'nın perdeden yansıyan kaderini seyrediyorlardı. Acaba bunun asıl amacı Türk ordusuna eğitmek miydi? Amaç şuydu. Türkiye'nin savaşa girmesi halinde Polonya'nın ve Fransa'nın kaderini yaşayacağı mesajının alınmasını sağlamak. Yani subayların özgüvenlerini yıkmak ve psikolojik tahribata sebep olmak. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin en şaibeli politikacısı olan Doğu Perinçe'ye bile bir takım bilgiler sızdırılabiliyor. Geçmişte emekli bir generalin aşk masalları istihbarat raporu haline getirilerek siyasette önü kesiliyor. Bütün bunlar içinde %5 ile %25'i gerçek, diğer kısmı spekülasyondan ibaret sahte raporlarla yapılıyor. Şu işe bakın. Kim ki yıkıcı ve bölücü hainleri yok etmiş, etkilerini azaltmış veya onlara zarar vermiş, hepsi karalama kampanyasına tabi tutulmuşlardır. 3-5 suç işlediği sanılan kişi yüzünden özeltim görevlileri televizyonların günah keçisi haline getirilmiştir. Asker, polis, özeltim ve bölücülerin ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni üstü açık ya da kapalı olarak şaibe altında bırakan yayın ve beyin yıkama faaliyetleri kime hizmet etmektedir? Terfi edemeyen aslar, başarısız görevliler, amiriyle arası iyi olmayan memurlar, ideolojik saplantılara gark olmuş rakipler, aynı kızı seven kişiler, arasında kan davası olan bireyler, şimdi hepsi Susurluk'taki kazadan avanta sağlamak peşindeler. Hatta ekonomi, dış ilişkiler, enflasyon, işsizlik, yatırım, petrol boru hattı, Avrupa Birliği'nin çifte standartları, Kıbrıs, Amerika, çekiç güç, Kuzey Irak, eğitim, sağlık ve benzeri en acil ülke sorunları hakkında görüş ortaya koyacak kapasitesi olmayan siyasi partiler Susurluk'la politika üretmeye çalışıyorlar. Beyler, Susurluk olayını paravan gibi kullanarak Millet Meclisi'ne, devlete, emniyet güçlerine, vatana ve vatansevere verip veriştirdiniz. Damat Ferit dahil hiçbir hain ihanet olsun diye hainlik yapmamıştır. İhanet ediyorum denmez, ihanet edilir. Şöyle bir an beka vadisinde olduğunuzu varsayın. Sizin de orada Türk kanı içme yemin edenler arasında bir fark görebiliyor musunuz? Terör hala kan içerken, Batı ülkeleri Türkiye'yi kara para aklama merkezi olarak göstermeye çalışırken, ve Almanya, Fransa, İngiltere, Türkiye'yi Kolombiya'ya benzetmeye çalışırken, olayın özünü gözden kaçırıp bütün bu gerçeklere rağmen Susurluk'taki kamyondan temiz toplum gibi rüyalar çıkarmak, Champagnol'un güneş sitesi gibi bir hayalden ibarettir. 8. Bölüm Kışkırtıcı Konular 1. Bırakın büyüsünler. İnsan yetiştirme düzeni bozuk olan bir ülkenin birinci sınıf bir toplum haline gelmesi beklenemez. Kendine güveni olmayan yetersiz ve yeteneksizler, arkasından yetişme potansiyeli olanların kendi iktidarını tehdit ettiğini düşünür. İktidarının tehdit altında olduğunu düşünen kişilerin gözleri hiçbir şeyi görmez olur. Şu veya bu biçimde ele geçirilmiş olan bir statüyü sürdürebilmek için, kendisinden başka hiç kimsenin öne geçmemesi ya da çıkmaması için elinden ne gelirse onu yapar. Bugün birçok sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik kuruluşun başında bulunan kişiler, mesailerinin önemli bir kısmını kuruluşların ileri gitmesi, başarılı ve verimli olmasından daha çok, kendilerini makamlarında sağlam tutacak çalışma ve aktivitelere ayırırlar. Bu noktada bireyin ve statüsünün öncelikleri, kurumun ya da ülkenin önceliklerinin yerine geçer. Aslında herkes insan yetiştirme düzenindeki çarpıklıkların farkındadır ama herkes bu işten yalnız eğitim ve öğretim kurumlarının sorumlu olduğunu düşünür. Babanın eti onun olsun kemiği bana kalsın yeter düşüncesiyle çocuğunun eğitimini öğretmenden beklediği gibi, hemen hemen toplumun bütün kesimleri bu işi okulun sırtına yüklerler. Evde baba, iş yerinde usta, askerde üst, okulda öğretmen, sokakta polis, camide imam, televizyonda sunucu, gazetede köşe yazarı, hapishanede suçlu. Ama herkes kendi eylem, edim ve tutumlarının günah keçisi olarak eğitimi ve sistemini, yani başkasını görür. Eğitim elbette demokratik ve özgür kafaların yetişmesinde son derece önemlidir. Ancak sokak, aile, televizyon, iş yeri ve dini kurumlar ortaya çıkan bu sonuçtan en az eğitim kurumları kadar sorumludurlar. Küçüklerin büyümesine, olmamışların olmasına izin vermeyen bir anlayış, tepeden tırnağa her yanı sarmış durumdadır. Türkiye'de statü sahibi, güçlü konumda olanların ya da yönetim cihazını elinde bulunduranların otokrat, egoist, kendini beğenmiş ve ceberrut bir kimlik içinde görünmelerinin temelinde de, şahsiyeti oluşturan parçaların yerli yerine oturmamış olmasının büyük rolü vardır. Bu tür bir kimlik, bir bütün olarak sosyal ve kültürel yapılardaki bozuklukları gösterir. Diğer yapıları sağlam olan bir toplumun, eğitim kurumları istese de bireydeki kimliği kolay kolay bozamaz. Büyüklerin küçükler, güçlülerin zayıflar, çokların azlar olmadan herhangi bir anlam ifade etmediğini anlayamayanlar, bütünsel düşünme gücüne sahip olmayanlardır. Büyük ağrı kendisine omuz veren onlarca küçük ağrı sayesinde ayakta durabilmektedir. Büyük başarılar onlarca küçük başarısızlıkların toplamından başka bir şey değildir. Sosyal, kültürel ve ideolojik hayat bir insan ömrü için büyük bir savaştır. Savaşlar onlarca muharebeden meydana gelir. Önemli olan muharebeleri değil, savaşı kazanmaktır. Önündeki engebeyi dünyanın en büyük zirvesi, çukuruysa dünyanın en derin noktası olarak gören bir yaklaşım, sağlıklı bir ruh halinin ifadesi olarak görülemez. Müdür yardımcısının, milletvekili il başkanının, öğretmen öğrencisinin, usta çırağının, iktidar muhalefetin olgunlaşmasını engelleyecek bir hileye ve oyuna başvurmaktadır. Herkes bir görevi kendisinden daha iyi yapacak başka birini düşünemez hale gelmiştir. Siyaset adına, bürokrasi adına, yönetim adına siyasetin temel ilkeleri, bürokrasinin varlık sebebi ve yönetimin mantığı rahatlıkla çiğnenmektedir.